Ayrım 11.
Fizyonomik yapısının önündeki çayırlar boyluydu. Aralarında papatyalar ve başka kır çiçekleri vardı. Öğretmenim dolaşıp çiçek toplamak için beni bıraktı. Etrafta takılıp düşebileceğim taş ya da parmaklıkların bulunmadığı duygusuna vardım. Bunun üzerine koşup zıplamakta bir tehlike olamayacağı sonucuna vardım. Birisinin eline yapışıp dolaşma hoşuma gitmiyor. Öğretmenimden uzaklaşmayı denedim. Fakat o uzaklara gitmemi istemiyordu. Bunun üzerine onu aldatmak için bir plan kurdum. Parmağımla uzağa göstererek onu biraz iteledim. Böylece ona ötede toplamasını istediğim çiçekler olduğunu belirtmek istiyordum. Sonra birkaç kez elimle yere vurarak o çiçekleri toplarken burada bekleyeceğimi belirttim. Çiçek toplamak için beni de birlikte sürükleyecek yerde yalnız gitmeyi tercih eder diye düşündüm. Çünkü böylece çayırlar daha az çiğnenmiş olurdu. Amcalarımdan birisi çiftçiydi. Çiftliğine arada bir giderdim ve kendimden boylu çayırların çiğnenmesi gerektiğini öğrenmiştim. Çünkü bunları hayvanlar için yem olarak kesip kurutuyorlardı. Bu konuda dikkatli ve söz dinler gözükmeye uğraşmıştım. Nezaketin bir güç olduğunu ve ötekilerden dilediğini elde etmek için kullanılabileceğini küçük yaşta öğrenmiştim. Öğretmenin üstüme düşen gölgesinin çekilip yerini sıcak güneşin alışından tuzağıma düştüğünü ve çiçek toplamaya gittiğini anladım. Biraz daha bekleyip uzaklaşmasını istedim. İri yarı bir kadındı. Büyük annem gibi geniş bir kemer kullandığı için genç ve çevik olamayacağı sonucuna varmıştım. Annem çevik ve hafifti. Evin arka kapısından sıvışıp uzaklaşmaya kalkınca koşup peşimden yetişirdi. İçinde birçok kadın, erkek bulunan bu büyük evin önünde öğretmenin beni kovalayıp tutmaya kalkmayacağını sanıyordum. Bunun üzerine ters yönde tabanları kaldırıp koşmaya başladım. Fazla uzaklaşmadan önlüğümden tutup beni durdurdu. Hava sıcak olduğundan ondan daha hızlı koşabileceğimi sanmıştım. Silkinip elinden kurtularak daha da hızlı koşmaya giriştim. Bilseniz ne kadar eğleniyordum. Onun nefes nefese yüzümden terler akar duruma geleceğini sanıyordum. Beni yalnız başıma dolaşmaya bırakmadığı için de böylece ondan ölç alacaktım. Daha o zamanlar kendisinin beden eğitimi öğretmeni olduğunu ve koşmayı benim kadar sevdiğini bilmiyordum. Bu yüzden çok geçmeden beni yakaladı ve sımsıkı tuttu. Elimi çenesinin üzerine koyarak başını öfkeyle salladı ve bana kaçmamam gerektiğini anlattı. Bunu ben de biliyordum. Fakat bilmiyormuş gibi davrandım. Bunun üzerine öğretmen beni kökün önündeki yamacın eteğindeki göle kadar götürdü. Elimi suyun içine soktu. Sonra avucuma bir sopa tutuşturarak göletin etrafını yoklayıp genişliğini anlamamı sağlamaya koyuldu. Arkasından el ve kol hareketleriyle daha fazla koşacak olsaydım göle düşeceğimi ve suların da boyumu geçeceğini anlattı. İşte o anda tehlikenin büyüklüğünü kavradım ve oralarda kaçmaya yeltenmedim. Catherine Freke, Karanlıkta Yalnız, Atlantic Monthly, sayı 145, 1930. Bu satırlar Catherine Freke'in sağlık ve körlüğüne rağmen görüp işitenler gibi gözükmeye uğraşmadan geriye kalan duyu organlarıyla da çevresiyle dolaysız kaynaşarak yaşantılar sağlamaya güçlü olduğunu göstermektedir. Bu örnekler körlerin eğitim ve öğretiminde gerçekçilik ve nesnelliğin ne anlama geldiğini daha iyi anlatmıştır sanıyoruz. Bu yüzden öğretimlerinde arta kalan duyularını kullanarak çevreleri ve geniş dünya hakkında bir anlayış ve görüş elde etmeleri sağlanmalıdır. Burada cevaplandırılması gereken bir soru da şudur. Öncelikle görsel olan varlık ve tasarımlardan onlara sözle de olsa bilgi vermek gerekmeyecek mi? Görenlerle aynı dünyada yaşadıkları için bu çeşit kavram ve sözleri de anlamak hatta kullanmak zorundadırlar. Bu konuda şunu belirtmek yerinde olur. Onların gelişimini doğrudan etkileyen kendi duyularıyla sağlayabildikleri anlamlı yaşantılarıdır. Buna gerekli öncelik ve ağırlık verildikten sonra sözle de olsa bilmeleri yararlı ve gerekli olan görsel boyutlara yer verilebilir. Hiç şüphesiz körlerin de çeşitli bitkilerin renklerini, biçimlerini, mevsimlerin getirdiği bununla ilgili değişiklikleri bilmesi gerekir. Güneşin ya da ayın doğuşu, batışı, yıldızda bir yaz gecesinin görünüşü hakkında sözden öteye geçmeyen bilgiler edinmesi gerekli olabilir. Fakat o yaz gecesinde yıldızlar ya da ayın su üzerindeki gümüş ışıltılarından önce algılayabileceklerini seçip ondan söz edebilmeleri gerekir. Yaz gecesinde su kenarında havanın teri, burun üzerindeki etkileri, suların şıpırtısı gibi yaşantıları doğrudan algılamaları ve duygulanmaları daha gerçekçidir. Maxfield da okul öncesi kör çocukların konuşma özelliklerini aynı yaştaki gören çocuklarla kıyaslamıştır. Sonuçlar küçük kümeler 8'er kişilik kör ve gören denek üzerinde yapılan gözlemlere dayanmaktadır. Buna göre kör denekler konuşmalarında görenlerden 2 kat daha fazla nesne adları kullanmıştır. Kör denekler görenlerden çok daha fazla soru sormakta onlara kıyasla çok daha az görüş belirtmektedirler. Yaptıkları tepkiler çoğunlukla daha yetersiz ve duygusal niteliktedir. Bunlara ek olarak kör çocukların görenlerden çok daha sık özel isim kullandıkları görülmüştür. Gözlemci bunu onların güvenlik duygusu sağlama ihtiyaçlarının daha güçlü olduğu biçiminde yorumlamaktadır. Konuşma özürleri. Tingfield, kör öğrenciler üzerinde yaptığı tarama sonucunda bunların yarısından fazlasında çeşitli konuşma özürleri tespit etmiştir. Bu yetersizlikler çeşitli önemde telaffuz bozuklukları, pelteklik ve kekemelik gibi durumlardı. Ana dilinin öğrenimi sırasında özellikle doğal körlerin dudak, dil ve çene hareketleri gibi görsel ipuçlarından yararlanma olanaklarının bulunmayışının bu durumun nedeni olduğu ileri sürülmektedir. İşitme kaybının da bu konuda bir sorun olup olmadığı incelenmelidir. Yatılı okul öğrencilerinden 220 kişilik bir örneklem üzerinde yapılan bu taramada yanlış harf söyleme, pelteklik ve kekemeliğin en yaygın bozukluk biçimleri olduğu bulunmuştur. Maryland, kör ve gören çocukları dil gelişimleri açısından kıyaslayan çeşitli araştırmaların sonucunu şöyle gözetlemektedir. 1. Körlerde ses değişkenliği daha az görülmektedir. Monoton sesle konuşma eğilimi göstermektedirler. 2. Körlerde ses perdeleme yetersizliği daha belirgindir. 3. Körler görenlerden daha yüksek sesle konuşuyorlar. 4. Körlerin konuşma hızı daha düşük oluyor. 5. Jest ve vücut hareketlerini anlatımda kullanabilmekte açık bir yetersizlik gösteriyorlar. 6. Körler ses üretiminde dudak hareketlerini daha az kullanıyorlar. Yazar bu özetten sonra araştırmasının kendine öz olan kısmında yaşları 12-18 arasında 84 eşleştirilmiş gören ve kör çiftin konuşma durumlarını kıyaslamaktadır. Bulguları iki küme arasında ses etkililiği ve ses değişkenliği açılarından önemli ve anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Ses perdelerinin değişkenliğinde kör deneklerin görenlere karşı belirgin bir üstünlük göstermelerine karşılık, gören denekler dudak hareketleri, jest ve beden hareketlerinin kullanılışında onlara karşı açık bir üstünlük sağlamıştır. Bulgularının öteki araştırma sonuçlarının tersine körlerde konuşma sesi açısından bir yetersizlik olmadığını ortaya koymaktadır. Onun kanısına göre gözlemciler körlerde rastladıkları önemsiz konuşma yetersizliklerini farkında olmadan körlük etkisiyle abartmaktadırlar. Estetik eğitim. Körlerin estetik eğitimleri duygularını besleyici ve bunları belirtme aracı olarak henüz gereği gibi çözülemeyen bir sorundur. Körler okullarının çoğunda resim, heykel gibi sanat eserlerinin taşıdığı estetik değerler ancak sözle ve yetersiz ölçüde öğrencilere aktarılabilmektedir. Müzik gibi doğrudan kulağa hitap eden sanat dallarından bile bu yönde gereği gibi yararlanılmamaktadır. Kabartma çizimler ya da biçimler yoluyla bazı tanınmış sanat eserlerini dokunma yoluyla algılanabilir duruma getirme uğraşılarının eğitsel bir değeri olmadığı anlaşılmış bulunmaktadır. Estetik yaşantı ve duyguların başladığı nokta, duyuların getirdiği algılar olduğuna göre, körlerin sağlam kalan duyularının bu konudaki güçlerinin sınırlarını incelemek uygun olur. Dokunma duyusu yoluyla öncelikle gözün algılamaya yeterli olduğu biçim, hareket gibi algı boyutlarını sağlayabilmektedir. Özellikle dokunma kinestetik duyumlar bileşiğiyle bu konuda yararlı olmaktadır. Hatta görsel algılarından öteye sıcaklık, ıslaklık, kuruluk, düzlük, pütürlülük gibi bazı duyum boyutlarını da elde edebilmektedir. Böylece sanat eseri, heykel ve benzeri eserlerin biçim ve görünüşlerini yoklayarak algılamak olanağı bulunmaktadır. Bundan başka onların yapısında kullanılan mermer, tunç veya benzeri şeylerin dokunmaya hoş gelen yanları da güzel duygusunu ayaklandırmaya yarayabilir. Fakat dokunma duyusu yoluyla örneğin Afrodit, Herkül ya da benzeri yaratıkların gerçek estetik değerini algılayabilmekte özel bazı yetersizliklerin söz konusu olacağı unutulmamalıdır. Bu konuda öncelikle yararlanılabilecek etkinliklerin modelaj, müzik ve edebi beceriler olabileceğini işaret edebiliriz. Plastelin, kil ve benzeri araçlarla dokunarak yaratılar ortaya konabilmektedir. Müzik öğretiminde de bu yöne yer ve önem verilmelidir. Ana dilinin öğretimi ise edebi ifade yeterliliklerini geliştirmeyi denemek için uygun bir fırsattır. Gene bu yolla bu alanın yaratılarını tanıtmak, anlatmak ve sevdirmek yoluna gidilebilir. Çeşitli biçimde kabartma noktalar ya da çizimlerle öncelikle göze etkileyen sanat eserlerini körlerin de yararlanabileceği duruma getirme umut ve çabaları boşuna harcanmış gayretlerdir. Araç gereç sorunu. Körler okullarında çeşitli derslerin öğretiminde kullanılacak araçların hemen hemen tümünün dış memleketlerden ithal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tür araçlara kör öğrencilerin de birey olarak okul süresi ve okuldan sonraki dönemde ihtiyaçları var. Bunlar gümrük resmi ödenmeden ithal edilebilmesi için bir de yasa mevcuttur. Yalnız bu önemli ihtiyaçların karşılanması konusunda gerek okullar ve gerekse kör öğrenciler tamamen kendi hallerine bırakılmış gibidir. Birleşmiş Milletler Teknik Yardımı gibi uluslararası kuruluşlardan yardım olarak sağlanabilen kabartma yazı matbaa ve baskı makineleri, çinko levha, kabartma kağıt, kabartma daktilo ve cetvel, harita ve küreler gibi araçlarla saat, beyaz baston ve benzeri bireysel araçlar eskimiş, yıpranmış ve işe yaramaz duruma gelmiştir. Okulların ve bireylerin bunun ilgili yabancı dövizi sağlamak, ısmarlanacak yerleri bulmak ve getirtmek konusunda önemli zorluklar çektiği ortadadır. Bu yüzden okullarda öğretimin aksayıp gereği gibi yapılamadığından da söz edilebilir. Bu yüzden şu çözüm yolları önerilebilir. 1. Bakanlık her yıl özel eğitim araçları ithali için yeterli döviz kontenjanı sağlamalıdır. 2. Bu araçlar Ankara Körler Okulu Döner Sermayesi gibi merkez bir kurumca ısmarlanıp ithal edilir. Okul ve bireylere maliyetleri üzerinden aktarılır. 3. Saat, baston, cetvel ve öteki öğrenim ve gerekli araçlar bunları satın alma gücü olmayan öğrencilere karşılıksız olarak verilmelidir. 4. Merkezi bir kabartma, konuşan ve teyp dağıtım kitaplarının kurulması ve geliştirilmesi zorunludur. Kabartma matbaa ve teyp stüdyoları da bu kuruluşa bağlı olur. Bütün okul, özel sınıf ve benzeri özel eğitim hizmetleri bu alanlardaki ihtiyaçlarını buradan karşılayabilir. 5. Böyle bir kitaplık ya da başka bir organize ve yüksek öğretimdeki kör öğrencilerin kitap ve teyp ihtiyaçlarını da karşılamak için gerekli tedbirleri almalıdır. Bu olanaklar eğitimden sorumlu olan bakanlıkça karşılanmadığı sürece körler okul ve sınıflarında eğitim ve öğretim son derecede yoksun, araçsız ve gereksiz bir ortam içinde yürütülmek zorunda kalır. Bölüm 6. Eğitim ve meslek seçiminde yol gösterme. Genel eğitimde olduğu gibi özel eğitimin her dalında da eğitimin önemli maçlarından birisi, bireye eğitim düzeni içinde yetenek, ilgi ve toplum gereksinimlerine en uygun düşen eğitim olanaklarını seçebilmesinde yardımcı olmaktır. Başka bir deyişle, eğitim ortamında üstün yetenekli durumuna en uygun düşen eğitim-öğretim olanakları bulabilmelidir. Buna karşılık yeteneği olan ya da bunun altında olanlara da kendi durumlarına uyan yönlerde gelişebilme konusunda yol gösterilmelidir. Okul programı ve bireysel farklılıklar. Bu amacın gerçekleşebilmesi için okul programının bu bireysel farkları dikkate alabilecek bir esnekliği olması gerekir. Bütün öğrencileri aynı sınıflarda tamamen eşit konularda bilgi ve beceri sağlamaya zorlayan tek kanallı programlar bu farklılıkları dikkate almaz. Böyle bir eğitim ve öğretim ortamı içinde de herkesi durumuna ve ihtiyaçlarına en uygun düşebilecek yönlerde geliştirmek için eğitsel yol gösterme gereği ve olanağı bulunamaz. Körlüğün bireyleri ilgi, yetenek, kişilik ve ihtiyaçları yönünden türdeş bir küme durumuna getirmediğine değinmiştik. Onlar arasında da görenler kadar geniş ve çeşitli bireysel farklılıkların söz konusu olduğunu belirtmiştik. Bu gerçek karşısında eğitim ve öğretimde yol gösterme gereği onlar için de aynı derecede önemlidir. Görme zorluğu olan öğrenci ister kendilerine öz olan bir okul ya da sınıfta yetiştirilmekte olsun, isterse gezici öğretmenler yoluyla olan okullarda öğretim görsün, bu ihtiyaçları önemli dikkate alınıp karşılanmalıdır. Eğitimde yol gösterme ilkeleri. Bu konuda yol göstermenin genel amaç ve ilkeleri üzerinde durmaya ihtiyaç görmüyoruz. Daha çok görme zorluğunun gerektirdiği özel sorun ilkeler üzerinde durmakla yetinilecektir. Tanıma. Yol göstermenin genel ya da özel birinci ilkesi öğrenciyi tanımaktır. Öğrenci okula yazıldığı günden başlayarak şu yönlerde gerekli bilgiler toplanmalı ve toplu dosyasında bulundurulmalıdır. 1. Aile durumu. Burada baba, annenin adları, adresleri, öğrenim durumları, tuttukları işler gibi olağan bilgilere ek olarak görme özürü ya da bunu yaratacak hastalıkları bulunup bulunmadığına da yer verilmelidir. Ayrıca bu bölümde kardeş sayısı, doğuş sırası gibi bilgilere ek olarak görme yetersizliği olan kardeşler varsa belirtilmelidir. 2. Çocuğun gelişim özellikleri. Bu bölümde gebelik, doğum, erken gelişim özellikleri gibi olağan bilgilere ek olarak öğrencinin körlük nedeni, hangi yaşta gözlerini yitirdiği, görme artığı var mı ve derecesi, hastalığın varsa süren görüntüleri, tıbbi yardımdan yararlanıp yararlanamayacağı, ek özürleri varsa nedenleri ve önemleri belirtilmelidir. 3. Bu bölümde nesnel araçlar ve sürekli gözlemlerle öğrencinin önemli kişilik ve karakter özellikleri, genel yetenek düzeyi, özel yetenekleri, ilgileri, toplumsal uyum özellikleri üzerinde durulmalıdır. Bunları değerlendirebilmek için çeşitli araçların körlere uydurulmuş ya da onlar için geliştirilmiş olanlarına daha önce de değinmiştik. 4. Bu bölümde ise kör öğrencinin gerek sınıf içi ve gerekse sınıf dışı öğretim konularında sağladığı başarılarla ilgili bilgiler yer alır. 5. Nihayet bu bölümde ise onun geleceğe yönelmiş düşünce, dilek ve tasavvurları ile ilgili bilgiler izlenir ve toplanır. Öğrenciler hakkında toplanan bu bilgilerin ışığında zorunlu öğrenim süresinin sonunda şu hususların bir karara bağlanması gerekir. A. Öğrencinin daha ileri bir öğrenim görmeyi isteği var mıdır? Yetenekleri ve ilgili öteki özellikleri buna elverişli midir? B. Gitmesi uygun ve yararlı olabilecek eğitim kurumları hangileridir? Bunlara giriş koşulları ve oradaki öğrenimin gerekleri ve özellikleri nelerdir? Bu konularda öğrenci yeterli bilgi ve anlayışa sahip midir? C. Gideceği üst öğrenim kurumunda öğrencinin sağlanması gerekli olan özel eğitim ihtiyaçları ve hizmetleri var mıdır, nelerdir ve bunlar nereden ve nasıl sağlanacaktır? Bu soruların duru karşılıklarının bulunmasını gerektiren nedenleri de kısaca şöyle belirtebiliriz. A. Görme zorluğu olan öğrenciler için çeşitli özel eğitim kurum ve hizmetleri olduğunu işaret etmiştik. Bunları yatılı özel okul, gündüzlü özel okul, özel sınıf, gezici öğretmenlik, olağan genel ve mesleki öğretim kurumları diye belirtebiliriz. Eğitimde yol göstermenin önemli olan amaçlarından birisi gerek genel ve gerekse özel eğitim kurumlarından çocuğun ihtiyaçlarının en uygun olanı seçmektir. Örneğin birden fazla özür olanların özel sınıf, gezici öğretmen gibi olanaklardan yararlanması zordur. B. Bu yüzden bu durumda olanların en elverişli eğitim ortamları yatılı bir özel eğitim kurumu olarak düşünülebilir. Buna karşılık yetenekleri, kişilik ve toplumsal alışkanlıkları çok elverişli olan ve ailesinin yakından ilgilendiği kör bir öğrenciyi gezici öğretmen ya da olağan okullarda özel sınıflara kaydırmak çok daha faydalı olabilir. Öğretim aşaması seçimi. Eğitimde yol gösterme konusunda önemli olan hususlardan bir başkası da kör öğrencilerin üst okul ile ilgili dilek seviyeleridir. Yetenekleri sınırlı olan birçok öğrenciler kendileri için çıkmaz bir yol olduğu halde ilk öğretimden sonra ortaokula, sonra lise ve yüksek okula gitmeyi dilemekte ve bu yönlerde yoğun çaba harcamaktadır. Gerek yurdumuzda gerekse başka memleketlerde yapılan incelemeler, yüksek öğrenim görmüş körleri öğrenimleri yönünde işlere yerleştirmekte çok büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Buna karşılık belirli bir fabrika işlemini öğrenmiş işçi körü bir iş yerine yerleştirmek nispeten daha kolay olmaktadır. Bunun sonucu olarak yurdumuzdaki iki kör okulu, hukuk, dil, tarih, coğrafya fakülteleri ve ilahiyat fakültesi mezunu körlerin öğretmen olarak adeta ambarlandığı yerler durumuna getirilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle lise ve yüksek öğretim kanalına yöneltileceklerin yetenek, kişilik, ailenin sosyoekonomik durumu, istediği alanda iş bulma şansları iyice incelendikten sonra seçilmesi doğru olur. Ancak bu yönlerden en elverişli durumda olanları bu yönlerde destekleyip teşvik etmek gerekir. Meslek öğretiminin yeri. Bugün bile özellikle yatılı körler okullarının çoğu bir geçim yolu olarak süpürge, sepet, fırça ve benzeri gibi el becerilerinin öğretimini sürdürmektedir. Bazı okullar bunlara ek olarak fabrika gibi üretim merkezlerinde yararlı olabilecek belirli makinelerin üretiminde kullanılmasını öğretmek gibi ekler de yapmıştır. Konservatuar gibi bir iki meslek okulu dışında kalan kurumları körleri meslek açısından yetiştirmek için kullanmak pek de mümkün olmadığından, onları iş ve meslek açılarından nerede ve nasıl eğitmek gerektiği sorunu yeterli bir çözüm henüz bulamamıştır. Bu konuda şunları önermek mümkündür. 1. Körler okullarının geleneksel el becerileri bazı temel el yatkınlıkları kazandırmak için yararlı olabilir. Fakat fabrika üretimiyle yarışma halinde bunlarla geçim sağlamak umulamaz. Ancak güdümlü ve sosyal yardım niteliğindeki atölye ve iş yerlerinden başkasında çalışacak durumda olmayanlar için bu beceriler belki bir değer taşıyabilir. Bu gibi işletmelerde artık bu tür üretimi bir yana bırakıp makine yardımıyla yapılan üretime doğru yönelmiştir. Bu yüzden programda bu becerilerin öğretimi için ayrılan zamanı daha yeterli ve etkili olarak kullanmanın yol ve çareleri aranmalıdır. 2. Körleri eğitmekle görevli her tür kurum ve hizmette genel eğitime ağırlık ve öncelik verilmesi, iş ve meslek eğitiminin bunun dışındaki rehabilitasyon veya iş öğretim merkezlerince sağlanması önerilmektedir. Bu yönde önemli gelişmeler de olmaktadır. 3. Konservatuvar, fizyoterapi okulu, piyano akortçuluğu, masörlük öğreten meslek kurum ve kuruluşlarının körlerin de yararlanmasını sağlayacak duruma getirilmesi gerekir. Bunların çoğunun yönetmeliklerinde engelleyici hükümler bulunmaktadır. Bunların giderilmesi ve kapıların kör öğrencilere de açılması gerekir. 4. Orta öğretim ve yüksek öğretim aşamalarında bazı konuların öğretimini olan okullarda da kör öğretmenler yapabilmektedir. Yurdumuzda da bunun başarılı örnekleri var. Halbuki Milli Eğitim Bakanlığı bir müdürler encümeni kararı ile bu kapıyı da körlere tamamen kapamış bulunmaktadır. Dikkatli bir inceleme ile bu yolun da gereğine uygun biçimde açılması zorunludur. 5. Birçok yalın fabrikasyon işlemlerini körleri çalıştıracak üretim kurumları onlara gösterip öğretmek sorumluluğunu da üzerlerine alabiliyor. Örneğin, sigara fabrikasında kör bir işçinin çalışabileceği basit bir iş varsa, fabrika bu işi ve ilgili olabilecek makinenin kullanılışını ona kısa süreli bir öğretimle gösterip çalıştırmaktadır. Bu gerçekler ve durumlar karşısında körlerle ilgili eğitim kurumlarına düşen birincil görev, onlara eğitim ve öğretimde yol göstermek, meslek ve iş seçiminde de en yararlı ve elverişli olanları işaret etmektir. Onların bu meslek eğitimi kurum ya da programlarına girişleri için gerekli yardımı yapmak da okulun görevidir. Hatta bu meslek kurumlarında ihtiyaçları olabilecek özel eğitim araç ve gereç hizmetlerini ya bizzat bitirdiği okul ya da bakanlığa bağlı bir merkezden sağlanması tedbirleri alınmalıdır. Meslekte yol gösterme ve meslek eğitimi. Meslek eğitimi, işe yerleştirme ve izleme hizmetleri açısından körlerin bireysel ihtiyaçları ve özellikleri büyük farklılıklar gösterir. Bu açıdan onları önce iki büyük kümeye ayırmak mümkündür. 1. Görme gücünü eğitimleri başlamadan önce ya da bu süreç sırasında kaybedenler. 2. Görme güçlerini eğitimleri sona erip hayatta bir iş tutarken yitirenler. Meslek seçiminde yol gösterme, meslek eğitimi ve işe yerleştirme konularında bu iki temel kümeyi de kendi içlerinde alt kümelere ayırmak gerekir. Örneğin birinciyi şu küçük kümelere ayırabiliriz. A. Verimli iş ve çalışma yaşının sınırı ötesinde görme gücünü yitirenler. Tüm kör nüfus içinde ileri yaşlarda bu duruma düşenlerin oranı oldukça yüksektir. Bu gibilerine bu durumdakilerin meslek eğitimi ve işe yerleştirilmesi söz konusu değildir. Ancak kendilerine kişisel ihtiyaçlarını bağımsızca karşılamanın ve zamanlarını yararlı ve hoş biçimde geçirmenin yollarını evlerinde öğretmek gerekir. Bu amaçla belirtilecek el veya öteki becerilerin ürünleri isterlerse, hizmeti sağlayan rehabilitasyon ya da sosyal yardım kurumunca değerlendirilebilir. B. Çalışma yaşında olup yüksek öğrenim görmüş körler. Rehabilitasyon merkezi bu durumda olanlara önce özürlerini benimsetmek, hareket özgürlüğü, kabartma yazı ve gerekli öteki yeterlikleri kazandırır. Sonra eğitim görmüş olduğu mesleği yürütmesi için olanak bulunup bulunmadığını araştırır. Bu söz konusu değilse eski meslek becerilerinden en iyi biçimde yararlanabileceği bitişik iş ve meslekler araştırılır. Bu yönde yetişmeleri için gerekli eğitim sağlanır. C. Tam ya da yarı becerili işlerde veya düz işçilikte çalışırken görme gücünü yitirenler. Bunların rehabilitasyonu konusunda da B maddesindeki esaslar göz önünde tutulur. Bu kümenin her üç grubunda da iki tip söz konusu olabilir. Bunlardan birincisi gerekli öğretim ve rehabilitasyon çalışmaları sonunda düzgül iş yerlerine yerleştirilmeleri ve orada verimli olarak çalışmaları için gerekli nitelikleri olanlardır ya da bu niteliklerin geliştirilmesi mümkün olanlardır. İkinci grupsa gerek yetenekleri gerekse kişilik özellikleri yüzünden olağan iş yerlerinde verimli olarak çalışması söz konusu olmayanlardır. Bunlar ancak edinmiş oldukları ya da edinecekleri iş becerilerinden kendi benzerlerinin çalıştığı mahfuz ve güdümlü bir yerde çalışabilecek durumdadırlar. Ona göre yetiştirilmeleri ve çalışmaları gerekir. İkinci ana kümeyi de kendi içinde bu amaç için bazı alt kümeleri ayırabiliriz. Bunları da şöyle belirlemek mümkündür. A. Yetenekleri, kişiliği ve aile olanakları ilgileri açısından yüksek öğrenimi ve ilgili yüksek meslekleri başarıyla öğrenip yürütebilecek nitelikte olanlar. Bunların okul öğretimi sırasında dikkatli izlenmesi, değerlendirilmesi gerekir. Görme zorluğu olan öğrencilerin en seçkin bir azınlığı bu yönde desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. B. Müzik, piyano akortçuluğu, fizyoterapi, masaj gibi belirli bedensel özellik ve özel yetenekleri bulunduğu kesin olarak anlaşılan öğrencilerin ilgili meslek kurumlarına giriş için hazırlanmaları ve gerekli desteği sağlamaları gereklidir.